Ayrım 42, sayfa 492. Serseri çocuk melankoli içinde düşünebileceği bir yer arıyordu. Ama düşünmek ve planlamak Saturn'un işi değildi. O sadece uçuşan resimler üretebilir, ani ve hızlı duygular altında ürperebilirdi. Ne var ki bu resim ve duygular düzenleyici bir aklın yardımına ihtiyaç duymuyordu. Oldukları gibi hedefe dönük işliyorlar, ilmek atıyor, ilmek bırakıyor, yeniden alıyor, böylece küçük kızın neredeyse hiç haberi olmadan intikam dokuyorlardı. Juliet Gabriel'e gidiyordu, Gabriel Juliet'e gidiyordu. Üç çadır mevkii ile kuzey geçidi arasında karşılaştılar. ''Sana geliyorum Gabriel'' dedi kadın, aynı cümleyi erkekle tekrarlamıştı. Yabancı kadını uzun zamandır tutsak etmiş şaşkınlık ve dalgınlık işini tamamlamıştı. Nereye gitmişti Juliet'in parıltılı adımları? Bir yere yollanmış biri gibi yürüyordu. Gerçekten de böyleydi. Gonzague nihayet kocasına gerçeği söylemesi ve kararını açıklaması için göndermişti. Ayrılık günü kapıdaydı. Miyop mu oldum diye düşündü. Peki göremiyorum. Bir yaz günü öğleden sonrasında Kasım alacakaranlığının basmış olmasına şaşırmıştı. Bu orman yangınının damlacık üzerinde yarattığı duman perdesi miydi? Yoksa kendi bilinci üzerinde günlerden bu yana yoğunlaşan o tuhaf duman örtüsü müydü? Gabriel'in karşısında durduğu şu anda Gonzague'nin gülünç derecede gerçek dışı kalışına şaşırıyordu. Gonzague'nin onu yanına almak isteyerek kendisini yüklemesine de şaşırmaktaydı. Çok uzaklaşmış ve şaşırtıcı görünüyordu her şey. Çorap lastiği çözülmüş, çorabı dizinden aşağı kaymıştı. Nefret ederdi bundan. Fakat kıpırdamadan duruyordu. Eğilmek için bile gücüm yok artık diye düşündü. Ve bu akşam kayalara tırmanıp Süveydiye'ye gideceğim. Sonra eşler arasında tamamen boşlukta yol alan tuhaf bir konuşma geçti. Juliet başlamıştı konuşmaya. Bugünlerde yanında olmadığım için kendimi suçluyorum. Zorluklar yaşadın, büyük işler gerçekleştirdin ve hep tehlikedeydin. Ah, sana karşı çok rezilce davranıyorum dostum. Böylesine bir itiraf birkaç hafta önce olsaydı Gabriel'i etkilerdi. Fakat şimdi neredeyse formalite icabı karşılık verdi. Ben de senin için kendimi suçladım Juliet. Seninle daha çok ilgilenmeliydim. Ama inan bana tam da şimdi seni düşünemezdim. Bu iki anlamı olan büyük bir gerçekti. Juliet'e gerçeği söylemesi için cesaret verebilirdi. Fakat kadın aceleyle onayladı kocasını. Çok doğal, çok başka şeyleri düşünmek zorunda olmanı anlıyorum Gabriel. Adam tehlikeli yolda yürümeye devam ediyordu. Bereket versin ki çok yalnız ve terk edilmiş olmadığını biliyorum. Bundan her zaman sevinç duydum. Donuk, belli ölçülerde ölü konuşma böylece bütün yönlere bakmayı olanaklı kılan bir noktaya ulaşmıştı. Juliet için açık konuşma olanağı inanılmaz çabuklukla yaratılabilirdi. Burada yabancı olan benim Gabriel, Ermeni kaderi evliliğimizden güçlüydü. Şimdi bu kaderden kurtulmak için son bir çare görünüyor. Sen de yüzlerce kez istedin bunu. Kendimi kurtarmam için sürekli öneride bulundun bana. Sonuna kadar dayanabileceğimi ummuştum. Ama gücüm yok, olamazdı. Çünkü senin kavgan benim kavgam değil. Bu umutsuz yaşama şu saate kadar dayanmam bile çok şey. İnan bana dostum. Ama artık yeter, bırak gideyim. Çünkü artık sana değil bir başkasına aitim. Bu basit ve doğal sözcüklerin hiçbiri dökülmedi Juliet'in dudaklarından. Hala evliliklerinde veren ve üstün tarafın kendisi olduğu gibi kibirli bir kuruntuyla dolu olan kadın itiraf ederse Gabriel'in yıkılacağından emindi. Kendisine iyicil sesiyle belki de şöyle yanıt vereceğini kabul edebilseydi. ''Seni seviyorum Sherry. Bu yüzden mahvolsam bile seni engellemeyeceğim. Senin için elinden ne geliyorsa yapacağım. Senin için kurtarmak istediğin Stepan'dan da ayrılacağım. Bu halkın sorumlu lideri olarak beni özel yaşama bağlayan son bağları yitirmem iyi. Fakat bir şey daha Juliet, seni seviyorum ve ben de artık sana değil başkasına ait olmama rağmen seni son ana kadar seveceğim. Eğer meseleler çözülemeyecek kadar karışık olmasaydı, bu anda her şey açıklık sayesinde çözülebilirdi. Juliet Gabriel hakkında, Gabriel'in Juliet hakkında bildiği kadar az şey biliyordu. Ne var ki kadın Gonzague'yu sevip sevmediğini de bilmiyordu. Öte yandan Gabriel'de kendisini İskuhi'ye bağlayan şey sevgi mi değil mi? Eğer sevgiyse nasıl bir sevgi olduğunu bilmiyordu. Juliet'in dindar ve burjuva geçmişi bu günahkar mutluluğa direnmekteydi. Birçok nedenden dolayı böylesine açık bir belirsizliğe sahip Gonzague'ye güvenmiyordu. Kendisinden 3 yaş genç olması da önemli bir etkendi. Herhalde Paris'te bütün bunlara geleneksel bir biçim bulunurdu. Ama burada, damlacığın fantastik bölgelerinde ahlaksızlık bilinci onu fena halde yüklüyordu. Ne var ki bu karışıklığın sadece küçük bir bölümüydü. Birkaç dakika boyunca bu gece Gonzague ile birlikte dağı terk edip İspirto fabrikasında vapuru beklemeye tamamen hazırdı. Fakat daha sonra bu düşünce gülünç derecede gerçekleşemez görünmüştü ona. Ucunda ölümden kurtulmak olsa bile sakınmadan maceraya atılmak için gözü pek kararlılık gerekiyordu. Beyrut'ta aniden terk edileceğine Musa Dağı'da hiçbir şey yapmadan kaderini beklemek daha iyi olmaz mıydı? Gece tırmanışları Müslümanlarla dolu Orontes Ovası'nı geçmek, İspirto fıçıları arasında deniz yolculuğu, torpido botlarının tehdidi, bütün bu tehlikelere yorgunluğa ilişkin düşünceler, mevcut koşullar göz önüne alındığında gülünç olan bir üslup duygusuyla karışıyordu. Bu bana göre değil, ancak bütün bunlar Stepan nedeniyle duyduğu acı karşısında neydi ki? Çocuğundan kaçıyordu artık. Beslenme ve temizliğini denetlemiyor, akşamları şeyh çadırındaki yatağına gidip doğru dürüst yatıp yatmadığına bile bakmıyordu. Bütün bu ihmal edişler birikerek Stepan'a karşı yüreğini ağırlaştıran suçluluk duygusu yaratmıştı. İşte bu ağırlıklarla yüklenmiş halde açıkça konuşmak, veda etmek için gelmişti Gabriel'e. Karı koca birbirlerine baktılar. Adam kendisinde yaşlanmış izlenimi bırakan, geceyi uyumadan geçirmiş bir yüz görüyordu. Şakaklarında beyaz parıltılar keşfetmişti sanki. Fakat ateş içindeki gözlerine, şişmiş patlamış dudaklarla çevrili büyümüş ağzına anlam veremiyordu. Bu yaşam mahvediyor onu diye düşündü. Böyle olacağı belliydi. Biraz önce Juliet'e İskui'den söz etme ihtiyacı duyduysa da şimdi vazgeçmişti. Neden? Önümüze daha kaç gün var ki? Kadın son derece buruşmuş, bütün çizgileri kendisine son derece yabancı biçimde iç içe geçmiş, aslında hiç hoşlanmadığı günlük sakalla çevrelenmiş bir yüz görüyordu. Bu yüzü ne zaman görse kendi kendisine sorardı. Bu kaba, şarklı çete reisi Gabriel Bagration mı? Fakat sesi Gabriel'in sesiydi. Sadece bu eski ses uğruna bile olsa sahici olamamıştı kadın. Kulakları uğulduyordu. Kalacağım, gideceğim. Oysa ruhu inlemekteydi, bütün bunlar bitse artık. Konuşma tehlikeli yoldan ayrılmıştı. Gabriel kadına gelecek günlerin elverişli ihtimallerini anlattı. Büyük ihtimalle uzun bir süre dinlenebileceklerdi. Doktor Altuğdin'in ruhları anlayan önerisine bir kez daha ısrarla dikkat çekti. Yatakta kal ve oku, oku, oku. Büyük yangının duman bulutu gözlerinin önünden geçiyordu yavaş yavaş. Kesin ama baharlı odun dumanının içine girdiler. Gabriel durdu. Nasıllar içine kokuyor? Yangın birçok nedenden ötürü yararlı oldu. Duman nedeniyle de. Dezenfekte eder. Bulaşıcı hastalıklar için ayrılan küçük ormanda Halep'ten gelen lanet olası asker kaçağının hastalık bulaştırdığı 20 hasta yatıyor. Kamu meselelerinin dışında hiçbir şey hakkında konuşamıyordu artık. Kayıtsız adam kadının suskunluğuyla ona taşıdığı şeyi hissetmiyordu. Kulağında midye kabuğu gürültüsüyle yeniden uğuldamaya başlayan ses ''Gideceğim, gideceğim'' diyordu. Duman bulutunun tam ortasına geldiklerinde Juliet'in benzi atmış sendelemişti. Kendisini tutan adamın binlerce kez tanıdığı dokunuşu kadının vücudunu acıyla sarmıştı. Kasılmış yüzünü adamdan çevirdi. ''Gabriel, bağışla ama sanıyorum hastalanacağım. Ya da hastalandım bile.'' Gonzague Maurice Riviera'da daha önce kararlaştırdıkları yerde bekliyordu. Düşünceleri yoğunlaşmış bir halde yarım sigarasını içmekteydi. Çok tutumlu olduğundan daha 22 sigarası vardı. Tütün kalıntılarını atmıyor, pipo için bir kenarda saklıyordu. Kısıtlı koşullardan, en ucuz yatılı okullardan gelmiş, şık olma isteklerine rağmen bir defada iki kat elbiseden başkasına sahip olmamış insanların çoğu gibi bütün değerli şeyleri fanatik bir dikkatle idare ediyor, sahip olduğu şeyleri son ipliğine, son lokmasına, son damlasına kadar kullanıyordu. Juliet tuhaf biçimde sendeleyerek adama yaklaştığında her zamanki gibi ayağa fırladı. Aşık adamın olağanüstü nazik üslubu kadına sahip olmasından sonra da değişmemişti. küt kaşları altındaki gözlerinin parlak dikkati satın alınamaz eleştirel bir pırıltıyla keskinleşmiş olsa da aynı kalmıştı. Kadının başarısızlığını hemen anladı. Yine konuşmadın. Yanıt vermeden yanına oturdu kadın. Gözlerine ne olmuştu? En yakınında bile sanki her şey sessiz, fırtınaya kapılmış, bir o yana bir bu yana sallanıyormuş ya da yağmurdan bir tülle örtülmüş gibiydi. Fakat sis bir yerden parçalandığında denizin içinden palmiyeler yükseliyordu. Develer incinmişçesine yukarı kaldırdıkları başlarıyla arka arkaya geçiyordu dalgaların üzerinden. Çok aşağılardaki dalga kırılması hiç bu kadar gürültülü ve yakın olmamıştı. İnsan kendi sesini duyamıyordu. Gonzague'nin sözleri çok uzaklardan ulaştı kulağına. Bütün bunların hiç faydası yok Juliet. Çok zamanın vardı. Vapur bizi beklemez. Müdür de ikinci kez yardım etmez bize. Bu gece gitmek zorundayız. Artık aklını başına topla. Kadın yumruklarını göğsüne bastırıp öne eğildi. Sanki kasılmasına yol açan bir acıyı dindirmek ister gibiydi. ''Neden bu kadar soğuk konuşuyorsun benimle Gonzague? Neden yüzüme hiç bakmıyorsun? Yüzüme bak!'' Adam tam tersini yapmış, kadının hoşnutsuzluğunu hissettirmek için uzaklara çevirmişti gözlerini. ''Senin duygusal değil, iradesi güçlü, cesur bir kadın olduğuna inanmıştım.''
''Ben mi? Ben artık eski ben değilim, artık öldüm ben. Beni burada bırak, yalnız git.''
Karşı çıkmasını bekliyordu, oysa adam sessizdi. Kendisinden kolayca vazgeçildiğini gösteren bu sessizliği daha fazla kaldıramazdı Juliet. Süklüm püklüm fısıldadı. ''Seninle geleceğim bu gece.'' Gonzague ancak şimdi elini hafif bir yumuşaklıkla dizine koymuştu kadının. ''Artık kendini toparlamalısın Juliet, suçluluk duygusu ve öteki engelleri aşmalısın. En iyisi bir defada kesip atmak. Açık olalım, kendimizi aldatmayalım. Başka türlüsü olanaksız. Gabriel Bagration bir biçimde bilmek zorunda. Büyük tavizler ver demiyorum. Bir olanak var, bir daha olması da mümkün değil. Bu her şeyi açıklar. Birdenbire ortadan yok olamazsın. Bu alçaklık olurdu. Sonra nasıl yaşayacaksın hiç düşündün mü?'' Sesinin ve kişiliğinin güven veren sakinliği içinde kadını Gabriel Bagration'ın onun hayatını güvence altına almak için imkanları el verdiği ölçüde her önlemi alacağına ikna etmeye çalışıyordu. Gabriel'in belki de Stepan'ın da mahvolmasını kaçınılmazlık olarak hesaba katsa da sözcükleri bir nebze olsun spekülasyon ya da kabalık içermiyordu. Juliet'in oğluyla ilgili olarak eğer kadın ille de isterse bu yükü de üzerine almayı düşünüyordu. Bu yük kaçışın koşullarını önemli ölçüde zorlaştıracaktı tabii. Kadını cesaretlendirmeyi amaçlayan konuşmasının sonunda sabırsızlandı. Çünkü aynı şeyleri sayısız defa söylemek zorunda kalmıştı. Oysa fırsatın son saatleri de geçiyordu. Eğer Juliet doğru dürüst düşünebilseydi adamın iyi düşünülmüş, aklı başında gerekçelerini haklı bulurdu. Fakat günlerden bu yana duyduğu ya da düşündüğü sözcüklerden biri beynine tedirgin edici biçimde yerleşiyor ve söküp atması bir türlü mümkün olamıyordu. Şimdi duyduğu şuydu, nasıl yaşayacaksın? Yaşamak sözcüğü iğnesi belli bir yerinde takılıp kalmış eski gramofon gibi çıldıracak kadar sürekli, hep aynı şeyi terekemsi bir sesle çalarak beyninde dönüp durmaya başlamıştı. Bataklığın kenarında oturuyormuş gibi topraktan tüyler ürpertici anlaşılmaz bir şeyler yükseliyordu. Sonra kendisi de makine gibi tekrarlamaya başladı. ''Nasıl yaşayabileceğim? Nasıl yaşayabileceğim? Beyrut'ta. Peki neden?'' Gonzague vicdan azabı çektiğini düşündüğü Juliet'e acıyordu. Kadına yardım etmek istedi. ''Bu kadar kaygılanma Juliet. Olup bitende sadece kendi kurtuluşunu gör. İstersen yanında olurum, istemezsen olmam.'' Bu anda kadının gözünün önünde birkaç gün önce kırmızı lekeli göğsüne mutsuz bir taşkınlıkla eğildiği, vücudu uyuz yarasıyla dolu hasta asker kaçağı delikanlı gelmişti. Fakat sonra annesini ziyaret etmek istedi. Annesi otelde kalıyordu. Yüzlerce kapısı olan uzun koridor. Juliet hangi kapıdan girmesi gerektiğini bilemiyor. Gonzague'nin sesi şimdi sevgi dolu ve sevecendi. Kadına iyi gelmişti. ''Senin yanında olacağım.''
''Yanımda olacak mısın? Şimdi yanımda mısın?''
Konuşmayı sevecenlikle asıl konuya getirdi. ''İyi dinle Juliet.
Bu gece burada seni bekleyeceğim. Fakat saat 10'da hazır olmalısın. Daha önce bana ihtiyaç duyarsan, Bagratyan benimle konuşmak isterse, ki bunu mümkün görüyorum, beni çağırmak için birisini yolla. Sana yardım edeceğim. Ben taşırım, yanına büyük bir valiz alabilirsin. Birlikte götüreceğin eşyaları akıllıca seç. Ayrıca ihtiyacın olan her şeyi Beyrut'ta temin edebilirsin. Adamı anlamak için çaba sarf etmişti. Duyduklarını çocuklar gibi tekrarladı. Bu gece 10'da, valiz alacağım yanıma. Beyrut'ta her şey temin edilebilir. Peki sen ne kadar kalacaksın yanımda? Kadının karmakarışık konuşmaları Maris'in bu önemli anda sükûnetini tüketmişti. Juliet, ben her zaman ve sürekli gibi sözcüklerden nefret ederim. Adama hayranlıkla baktı kadın. Yüzü alev alevdi. Aralık dudaklar aşağıya doğru eğilmişti. Sanki şimdi doğru kapıyı bulmuş gibiydi. Gonzague o akşam henüz zaptiyeler gelmeden piyanonun başına oturmuş, Matiş'i çalıyordu. O gece söylemişti, şimdi sadece bu an var. Derin bir neşe basmıştı kadını. Hayır, her zaman ve sürekli deme, sadece bu anı düşün. Şu an anlatılamaz bir açıklıkla sadece bu anın var olduğunu, gece, vapur, valiz, Beyrut ve verdiği kararın onun için hiçbir anlamı olmadığını, kendisini ne Gonzague'nin ne de Gabriel'in girebileceği bir yalnızlığın, her şeyi çözümleyecek eve dönüşle dolu bir yalnızlığın beklediğini anlamıştı. Bu mutluluk fışkıran bir güçle içine işlemekteydi. Gonzague'nin gördüğü bir süredir dengesini yitirmiş, köşeye sıkıştırılmış bir kadın değil, yoğun oluktaki o eski hanımefendiydi. Hem de o zamankinden daha güzel, adam şaşkınlık içindeydi. Olgunlaşmasını sabırla ölümü göze alarak beklediği arzulanan meyve, her zamankinden daha taze, daha yakındı şimdi. Juliet'i ilk günkü gibi kollarına aldı. Kadının başı tuhaf biçimde bir omzundan ötekine sallanıyordu. Gonzague fark etmemişti bunu. Düşsel tutkunluk içinde bölük bölçük dökülüyormuş izlenimi veren anlamsız sözler de adamın dikkatini çekmemişti. Sato adamlar görüş alanına girmeden önce neler olacağını bilmiyordu henüz. Zinayı belli bir uzaklıktan izlemekteydi. Ama öyle üzgün ve sıkıntılıydı ki çalıların arkasına yatıp çifti gözetlemeye kalkışmamıştı. Bu iç gıcıklayıcı keşfi hiç olmazsa birilerine satabilseydi. Yaşlının ilk kim bilir ne kadar hoşnut kalır, ona minnet duyar ve ödüllendirirdi. Fakat Sato tutsaktı. Artık dağdan vadiye, vadiden dağa yaptığı kazançlı elçilik görevini yapamıyordu. Sahip olduğu bütünlüklü tek duygu olan kıskançlık daha yakıcı biçimde delmekteydi içine. İskuhi'yi efendiden ayırmak, efendiye bir kötülük yapmak. Yere uzanmıştı, dizlerini yukarı çekmiş, dumanla perdelenmiş gökyüzüne bakıyordu. Bazı adamlar bulunduğu yere yaklaşmaktaydı. Önderler Konseyi'nin liderlerini tanıdı Sato. Terhaykazun, Bagratyan Efendi, Papaz Aram, arkalarında Muhtar Thomas Kebusyan ve Bitias'ın yaşlar heyetiyle birlikte öğretmen Oskanyan. Seçilmiş adamlar kısa ama çok ciddi bir görüşme yapmışlardı. Son derece kaygılı oldukları anlaşılıyordu. Kaygılanmakta çok da haklıydılar. Yiyecekleri yani sürüler önceden tasarlandığı biçimde değil, mevcut azaldıkça daha da yükselen bir devamlılığın bilinmez yasaları gereğince azalıyordu. Sürülerin kötü beslenmeyle bağlantısı olan azalması durmuyordu. Ama günlük yiyecek miktarları her gün düşürülüyordu. Aram Thomasya'nın bütün uğraşlarına rağmen balık avlama işi için gerekli donanım bir türlü sağlanamamıştı. Beslenme durumu kötüydü. Bulaşıcı ateşli hastalıkta kaygı verici boyutlar almıştı. Salgın hastalığa yakalananların kaldığı küçük ormanda sadece dün ölenlerin sayısı 4'tü. Hekim Bedros güçsüzlük ve yaşlılığın neden olduğu ağrıyan bacaklarının üzerinde zar zor sürüklüyordu kendisini. Hastane barakasının içinde ve etrafında 50'den fazla yaralı yatıyordu. En azından bir bu kadar da kulübelere dağıtılmıştı. Sargı bezinden doğru dürüst ilaçtan yoksun yaralıların hepsi Tanrı'ya ve kendi kendilerine terk edilmişlerdi. Fakat en vahimi zaferin ardından hiç beklenmeyen bir can sıkıntısının egemen olmasıydı. Bu can sıkıntısı orman yangınının neden olduğu korkunç sıcak, dumanın yol açtığı nezle, ağır yorgunluk ve etten oluşan tek düze yiyecek nedeniyle daha da çoğalmıştı. Ama derinlerde bu yaşamın dayanılmazlığı yatıyordu. Son iki gün içinde Sarkis Kilikyan'la ilgili olay dışında birkaç kavga olmuş, hatta bıçaklamalar bile meydana gelmişti. Bütün bu nedenler sorumluların bugün dikkatlerini şimdiye kadarkinden daha çok Damlacığın deniz tarafına vermelerine neden olmuştu. Olayların tamamen dışında bulunan çanak biçimindeki taraçadan üzerinde Hristiyanlar tehlikede yazısı bulunan büyük bir bayrağın dalgalandığı biliniyor. Gençlik birliğinden iki gözcü denizde gemi olup olmadığını izleme göreviyle orada bulunmaktaydı. Güvenilmez bazı oğlanların geçip giden bir, hatta birçok taşıdı görmemiş olmaları muhtemeldi. Çünkü şimdiye kadar aylardan Ağustos gelmesine rağmen tek bir balıkçı kotrası bile bildirilmemişti. Oysa başka zamanlar Süveydiye koyu bu tür sandallarla kaynardı. Gerçekten de Tanrı Musa Dağı'daki Ermenilerin elinde en küçük yaşam umudu kalmaması için denizi tamamen cansız mı kılmıştı? Önderler Konseyi deniz tarafındaki nöbeti güçlendirmek, yeniden düzenlemek kararı almıştı. Çanak biçimindeki dağ taraçasında artık büyükler nöbet tutacaktı. Ayrıca daha güneyde bulunan Burn'a benzer bir noktada ikinci gözcü yeri kurulacaktı. Seçilmiş önderler en uygun noktayı bulmak için harekete geçmişlerdi. Yumuşak kısa çimenli yayla konuşmadan yürüyen adamların ayak seslerini Saturn'un kulaklarından bile gizlemişti. Kız kendini yana attığında adamlar epeyce yaklaşmışlardı. Sato ayağı fırlayıp içinde bir şeyler harekete geçmişti. Gelenlere doğru hararetli hareketler yapmaya başladı. Adamlar önce hiç dikkate almadılar küçük kızı. Her zaman böyle olurdu. Sato nerede ortaya çıksa reddedici bakışlar hemen çekingen, katı bir tiksintiyle yaratıktan uzaklaştırdı. Sato'nun dokunulmaz oluşu, paryalığı duygusu, Hristiyanlar için Tanrı önünde bütün insanlar doğuştan eşit olmasına rağmen herkes de vardı. Şu anda adamlar kaygılı ciddiyetleriyle bir takım işaretler yapan deliği görmemiş gibi önünden geçip gidiyorlardı. Fakat grubun en arkasında yürüyen muhtar Thomas Kebusyan aniden durarak Sato'ya döndü. Muhtarın alışılmış davranışın dışına çıkması, ötekiler üzerinde öylesine güçlü bir etki yaratmıştı ki, onlar da durmuş kendilerine işaretler yapan kızı öfkeli bakışlarla gözden geçiriyorlardı. Sato'nun gücü şimdilik bunu sağlayabilmişti demek. Önderler pis bir etki altında kıvranıyormuş görünen gerçekten cinli bu iğrenç şeyi giderek daha etkilenmişçesine izliyorlardı. Sato gözlerini kırpıştırmaktaydı. Bir zamanlar hoş görünen eteğinin altında titreyen zayıf bacakları, boğazından sesten bir kütük çıkarmaya çalışan, sağır dilsizlerinkine benzeyen büzülmüş ağzı, havada sallanan kollarıyla deniz tarafıyla fundalıklara işaret etmekteydi. Davranışlarındaki ısrar giderek adamların direnişini kırmıştı. Sato'ya yaklaştılar. Ter Haykaz'un neler olduğunu, kendilerine ne de söylemek istediğini sordu gönülsüzce. Kızın sarımsı çingene yüzü çarpılmıştı. Sanki yanıt vermesi olanaksızmış gibi umutsuzca kırpıştırdı gözlerini. Ne var ki deniz tarafına doğru yaptığı işaretleri daha da arttırarak sürdürmekteydi. Adamlar birbirlerine baktılar. Hepsinin beyninden aynı anda aynı düşünceyi içeren bir soru geçiyordu. Bir savaş gemisi mi? Bu sokakta bulunmuş piçle mümkün olduğunca az ilişki kurmaya çaba gösterseler de Damlacık'taki herkes Sato'nun çok iyi bir gözcü olduğunu biliyordu. Belki de Sato'nun iğrenç keskin gözleri denizin kimsenin göremediği en uzak ufkunda bir duman bayrağı keşfetmişti. Ter Haykaz'un bastonuyla hafifçe dürtüp emretti. ''Haydi yürü bakalım, ne biliyorsan göster bize.''